Ayrım 34, sayfa 238, bölüm 54. Gün ışığıyla birlikte uyandım. Doğruldum, gözlerim yarı kapalıydı. Göz kamaştırıcı bir manzara vardı. Güneş diski, kıpkırmızı bir yara gibi iki dağın arasında asılı duruyordu. Bulutlar ise dağların doruklarından zorlukla kurtulmuş gibiydi. Çevremde ise kardan en ufak bir iz yoktu. Karın yerini ölü yapraklar almıştı. Saatime baktım. 07:30'du. 4 saat uyumuştum. Kalakura'yı aramıştı. Kalakura aramamıştı. Yeniden numarasını tuşladım. Telefonum artık İtalyan GSM şebekesinde çalışıyordu. Pronto. Anlaşıldı mı? Matthew, dün gece sana bir mesaj bırakmıştım. Yeni uyandım. Milano'da mısın? Onu başından geçenleri anlattım ve bulunduğum durumu özetledim. Arabamın kurşunlarla delik deşik olduğunu, bir sokak serserisi gibi göründüğümü, bu şekilde sınırı geçmemin imkansız olduğunu söyledim. Tam olarak neredesin? Gonda adında bir kasabanın çıkışında. Sağda bir patika var. Onun sonundayım. Birkaç dakika içinde seni arayacağım. Capito? Cebimden kamera paketini çıkardım. Büyük bir zevkle bir tane yaktım. Kafamı toparlamaya başlamıştım. Sigarayla bütün sorunların üstesinden geliniyordu. Bana saldıranlar kimdi ve neden bana bu kadar öfkeliydiler? Ama peşimdeki herifler ile Silvi Simonis katili arasında bağlantı yoktu. Bu kesin olan tek şeydi. Bir tarafta iki profesyonel, diğer tarafta çılgınlığının tutsağı olmuş bir seri katil. Telefonum titredi. Talimatları iyi izle dedi Kalakura. Ana yola E62'ye geri dön. 1 kilometre kadar devam et. Bir sarnıç göreceksin. Üzerinde John Tozzo yazıyor. Arabanı sarnıcın arkasına park et ve bekle. Bir saate kadar iki sivil polis gelip seni oradan alacak. Neden sivil polisler? Sana Milano'ya kadar eşlik edecekler. Saat 11'de randevumuz var, unutma. Ya araban? İlgilenilecek. Sen geri dönmeyecekmişsin gibi tüm eşyalarını al. Teşekkürler Giovanni. Önemli değil. Dün gece senin davayla ilgili başka bilgilere de ulaştım. Seninle konuşmam lazım. Telefonu kapattım. Yeni bir sigara yaktım. Arabanın içine dolan rüzgara rağmen motor hala çalışıyordu. Tabii kaloriferdi. İşemek için arabadan dışarı çıktım. Vücudumun her tarafı kırılıyordu ve hayatta kaldığı yerden yeniden başlıyordu. Yola koyuldum. Kanımın ve kaslarımın ısındığını hissediyordum. Başım dönmeye başlamıştı. Büyük olasılıkla açlıktandı. Aşağıda bir akarsu gördüm. Kana kana buz gibi sudan içtim. Dünyanın en temiz ve katıksız kahvaltısı buydu herhalde. Yeniden hareket ettim ve randevu yerine doğru sürmeye başladım. Sarnıcın dibine gelince durdum ve motoru yine çalışır halde bıraktım. Buluşmaya yaklaşık bir saat daha vardı ve 3 adet de sigaram kalmıştı. Görünürde ne polis, gümrük polisi ne de meraklı çiftler vardı. Ama düşüncelerim karmakarışıktı. Her şey kafam içinde dönüp duruyordu. Silvi Simonis'in suçluluğu, çifte kimlikli Sarazin Longini, Silvi'nin öldürülmesi, İtalya toprakları üzerinde işlenmiş benzer bir cinayet ve katilin itirafı ve şimdi de bu katiller. Her cevabın yeni bir soruyu gündeme getirdiği tam bir kaos. Aklıma bir ayrıntı geldi. İçgüdüsel olarak Bienfante Vakfı'nın müdüresi Merlin Rosaris'in numarasını tuşladım. Saat 7:45'ti. Filipinli sabah duasından çıkmıştı herhalde. Kim arıyor? Kuşkucu ve düşmanca bir ses. Matthew Dury dedim boğazımı temizledikten sonra. Polis, şu uzman. Tuhaf bir ses tonunuz var. Hala bölgede misiniz? Ayrılmak zorunda kaldım. Son karşılaşmamızda bana her şeyi anlatmadınız. Beni yalancılıkla mı itham ediyorsunuz? Hayır, unutkanlıkla. 1988'de kızının ölümünden sonra Silvi Simonis'in Bienfante'ye gelip kaldığını bana söylemediniz. Gizlilik kuralı. Vakıfta ne kadar kaldı? 3 ay. Geceleri geliyordu. Gündüzleri işinin başına dönüyordu. İsviçre'ye mi? Siz neyin peşindesiniz hala? Birden aklıma bir şey takıldı. Merlin, Silvi'nin kızını öldürdüğünü biliyordu. Ya bunu Silvi'nin anlattıklarından çıkarmıştı ya da gerçeği kendi keşfetmişti. Biraz daha sondaj yapmaya karar verdim. Belki de yaptığı hataları unutmaya çalışıyordu. Kısa bir sessizlik oldu. Merlin yeniden konuştuğunda sesi çok daha kaygılı ve ciddiydi. Bağışlanmıştı. Siz neden söz ediyorsunuz? Her ne yaptıysa ondan. Silvi Tanrı'dan bağışlanmasını istedi ve Tanrı onu işitti. Tanrı'nın bir çilehane işletiyorsunuz. Şakanın sırası değil. Silvi bağışlanmıştı. Söylediğim her şeyin kanıtı da var. Anlıyor musunuz? 500 metre ileride Fiat marka gri bir araba gördüm. Benimkinden biraz daha iyi durumda bir araba. Eskortum. Dönüşte size uğrayacağım dedim. Size söyleyecek bir şeyim yok. Selametiniz için dua edeceğim. Bunu anlayamayacak kadar öfke dolusunuz. Sizi bekleyen düşmanı karşısına çıkmak için tamamen arınmanız gerekiyor. Hangi düşman? Çok iyi biliyorsunuz. Telefonu kapattı. Fiat yanıma gelmişti. İtalyan polislerle konuşmam çok kısa oldu. İki adam da gerekli talimatı almıştı. Arabam hakkında tek kelime etmediler. Ne de sınırdan birkaç kilometre uzakta kaybolmuş bu çapulcu görünümümle Fransızın durumunu sorguladılar. Çantamı aldım ve arabama elveda dedim. Bir yandan da sigortacıma ne söyleyeceğimi düşünüyordum. Fazla ayrıntıya girmeden çalındığını beyan edebilirdim. İtalya sınırını sorunsuzca geçtik. Arka koltuğa kurulmuş hayranlıkla manzarayı izliyordum. Manzara İsviçre'ninki ile aynıydı. Sanki bir hanenin içinden geçmiş, gün ağarırken gördüğüm dağların İtalya'daki yansımasına ulaşmıştım. Şelaleler beni selamlıyordu. Tünellerin yerini köprüler almıştı. Ama hiçbir şey düşünmüyordum. Öselenmiş vücudumdaki ağrılardan başka hiçbir şey hissetmiyordum. Kısa bir süre sonra uyuyakaldım. Uyandığımda Verace'yi geçmiştik. Artık ne şelaleler ne köknarlar vardı. A8 otoyolunda ilerliyorduk. Uzun Lombardia ovası sanki dört nala Milano'ya koşuyordu. Saat 10.30'da sanayi kentinin yakınlarına ulaştık. Trafik yoğundu. Yol arkadaşlarım tepe lambalarını kullanmıyordu. Sakin, sessiz ve içlerine kapanıktılar. Bana Milano'ya yaptığım ilk yolculuk sırasında karşılaştığım Manipulite operasyonunun yargıçlarını koruyan bodyguardları hatırlatıyorlardı. Milano'nun hatıralarında çok özel bir yeri vardı. Düz, çizgi halinde uzanan, hem karanlık hem de aydınlık bir şehirdi Milano. Uzun caddeleri belli belirsiz bir melankolinin hakimiyeti altındaydı. Bu hüzünlü bir aşkta veya herhangi bir romantik çağa ithaf edilmiş bir melankoliden çok sürekli gelişen bir sanayinin yarattığı melankoliydi. Bu şehirde fırtınalı aşklardan pişmanlık duyulmazdı. En büyük pişmanlık 60'lı yıllarda yaşanan gelişmenin, makinelerin gürültüsünün, Fiat ve Pirelli patronlarının yol açtığı pişmanlıktı. Corso Porta Vittoria, Adalet Sarayı, kareye sütun, uzun sütunlarıyla kocaman bir tapınaktı adeta. Tüm şehir çok katı geometrik kurallara göre inşa edilmişti sanki. Sokak arabalarını dik açıyla yerleştirmiş telefon kabinleri, Adalet Sarayı'na dik olarak uzanan turuncu tramvayların rayları, saat 11'i vurdu. Arabadan indim ve Adalet Sarayı'nın tam karşısında Carlo Ferraglia sokağının köşesindeki New Boston'ın sokağından içeri girdim. Attığım her adım bir mucizeydi sanki. Bölüm 55. Formda görünüyorsun. Giovanni Calagura soğuk şakalardan hoşlanırdı. Uzun boylu, yüksek alınlı, somurtkan dudaklarının üstündeki ince bıyığıyla tipik bir kuzey İtalyalıydı. Tepeden tırnağa Prada giyinmişti. Kilosu konusunda insanı şüpheye düşünen yuvarlak yüzünden çok daha inceydi. Üzerinde ünlü gri bir pantolon, yuvarlak yaka, kahverengi kaşmir bir kazak ve lacivert ceket vardı. Corso Europe vitrininden yeni fırlamış gibiydi. Karşımdaki sandalyeyi işaret ettim. Savcı kahvesini ısmarlarken oturdu. New Boston tipik bir galeteryaydı. Uzun çinko bir bar tezgahı, kahve ve marmelat kokuları, kat kat kromdan bir pastalığa yerleştirilmiş paniniler ve kruvasanlar. Koltuklar erik rengi, örtüler ise pembeydi. Yuvarlak masalar dev boğaz pastillerine benziyordu. ''Şu çılgın geceden bahset,'' dedi güneş gözlüklerini çıkarırken. ''Önce sen, bana saldıran herifler yakalanmış mı biliyor musun? Kayıplara karışmışlar. Kayıplara mı karışmışlar? Sınırdan birkaç kilometre uzakta mı? Ama sen de ormanda saklanabildin. Kahvemden büyük bir yudum aldım. Tadı hiç de fena değildi. Biraz önce ısmarladığım çikolatalı ekmeğe baktım. Henüz de elimi sürmemiştim. Burada sigara içiliyor mu? Diye sordum. Sen yeter ki iste. Cagliari bir Sfragillo yaktı ve Davidoff paketi bana doğru uzattı. Ben de bir tane yaktım. Sanırım bu tarafında da sigara paketlerindeki uyarı yazıları vardı. Fumare uccace. Sigara içmek öldürür. Savcı soğuktan morarmış parmaklarıma baktı. Bir doktoru görmek ister misin? Yo yo, her şey yolunda. Dün gece neler oldu? Tüm ayrıntılarıyla akşamki kovalamacıyı ona özetledim. Peşimdeki katillerin profesyonel olduğunu, ellerinde suikast tüfekleri bulunduğunu söyledim. Heriflerin sıradan adamlar olmadığını belirttim. Soluklanmama fırsat vermeden Giovanni devam etti. Bana soruşturmandan bahsetti. Seni buralara kadar getiren şu soruşturmadan. Kızını öldüren Silvi Simonis'in 14 yıl sonra bir cinayete kurban gittiğini, iki cinayet arasında ilginç bağlantılar olduğunu söyledim. İntikam peşinde koşan ve %50 güvenilir olan jandarma yüzbaşısı Sarrazin Longini'den ve onunla olan işbirliğimizden söz ettim. Ancak tüm bu kabusların başlangıcı olan Luke Cyberus'u ve onun intihara teşebbüsünü es geçtim. Şu anda kafa karıştırmanın lüzumu yoktu. Cagliari bir dakika kadar sustu. Güneş gözlüklerinin saplarını açıp kapadı. Sigarillosu hala ağzındaydı. Sonunda konuştu. Tüm bunları örtüştürmek zor. Ensemi ovuşturdum. Çarpmanın etkisiyle hala ağrıyordu. Özellikle de ben ilgilenince. Gülümseme zahmetine bile katlanmadı. Elini evrak çantasına soktu ve masanın üzerine kırmızı kaplı oldukça ince bir dosya bıraktı. Elimde olan sadece bu. Milano, Sicilya'ya pek yakın sayılmaz. Sen bana hikayenden söz edince dün harekete geçmek için zamanım olmadı. Aslında cinayet 2 yıl önce de bayağı bir gürültü koparmıştı. Önce bunun Sicilya'nın güney gizeminden kaynaklanan şu vahşi cinayetlerden biri olduğu sanılmıştı. Ama katilin kimliği ortaya çıkınca her şey değişti. Yani uzun hikaye, bir İtalya hikayesi. Bunu kendin keşfet. Catania'da olayla ilgili tüm ayrıntıları bulmakta zorluk çekmeyeceksin. Sen yine de bana özetle. Giovanni bir dikişte kahvesini bitirdi. Agostina Gredda, Catania'nın banliyösü Paterno'da yaşayan sıradan bir hemşireydi. Elektrik tesisatçısı olan çocukluk arkadaşı Salvatore ile evlenmişti. Dikkati çeken bir şey yoktu. Sonra birden geçen yıl kocasını öldürdü. Hem de çok kötü bir şekilde. Sebep? Asla açıklamak istemedi. Benim cinayette kullanılan yöntemlerin aynısı olduğundan emin misin? Kesinlikle. Çürümeler, böcekler, ısırıklar, kesilmiş değil, göğüs kafesinin içinde bulunan bir liken ve bunun dışında bu likenden söz ettikleri zaman bundan sana bir şey ifade ediyor mu? Başımı sallayarak onayladım. İki farklı kişi tarafından işlenmiş iki cinayet aralarında nasıl böyle bir benzerlik bulunabilirdi ki? Ve diğer ayrıntılar da birebir örtüşüyordu. Devam ettim. Böyle bir cinayet uzmanlığı ve herkesin elinin altında bulunmayan kimyasal maddeleri gerektirir. Agostina hemşireydi. Asit ürünlerine kolaylıkla erişebilirdi. Böceklere gelince onları atık yerindeki hayvan deşilerinden topladığını söylerdi. Kontrol etmek imkansız. Dosyaya uzandım. Ancak Cagliari elini dosyanın üstüne koydu. Seni uyarmam lazım. Neden? Bu dosyanın ardında mistik bir olay, bir şeyler var. Bana kalsa daha çok uğursuz derdim. Devam etti. Olay artık polisin kontrolünde değil. Agostina vakasıyla dini otorite ilgileniyor. Hangi dini otorite? Tek ve yegane otorite. Vatikan. Agostina'yı Santa Sede savundu. Avukatlarını yolladılar. Neden? Savcı belli belirsiz gülümsedi. Bunu sen bulacaksın. Cebinden ikiye katlanmış bir kağıt çıkardı. Catania'ya alınmış bir elektronik bilet. Sana business'ten bilet aldım. Havaalanında ödeyeceksin. Yanlış hatırlamıyorsam para konusunda bir sıkıntın yoktu. Rahatımı mı düşündün? Daha çok dış görüntümü. Caravaggio Lanciuia'ya gidersin. VIP salonu. Orada duşlar var. Kendine çeki düzen verirsin. Elinde bir zarf belirdi. Bu Michel Giuseppe için bir mektup. Catania'da Querona'nın şeferi. Onunla iken genellikle her kapı açılır. Tam ona teşekkür edecekken Giovanni elini kaldırdı. Tezahürata gerek yok. Şimdi tuvalete gidiyorsun. Adamlarından biri seni orada bekliyor. Silahını ona veriyorsun. Ama kibarlığını suistimal etme. Kuralı biliyorsun. Bir seferde yalnız bir mucize. Bu sözlerin ardından ayağa kalktı ve bana göz kırptı. Yeni bir şeyler öğrenir öğrenmez ayrıntılı bir rapor istiyorum. Ürpermiş gibi yaptı. Ben bir beyaz yakalıyım. Senin bu cinayet hikayelerin beni heyecanlandırıyor.